Ayrım 44, 3. ikiz, Ken Follett. Sayfa 538, 59. bölüm. Harvey'in mavi fitilli kadifeden pantolonuyla açık mavi süveterini üzerine geçiren Steve, Harvey'in Datsun'uyla Roland Park'a gitti. Barrington'ın evine vardığında hava kararıyordu. Gümüş grisi Lincoln Town Car'ın hemen arkasına arabayı park ettikten sonra gücünü toplamak için arabanın içinde bir süre daha oturdu. Bu işin içinden yüzünün akıyı da çıkmalıydı. Kim olduğunu öğrenirlerse Jeanne'nin işi bitikti. Nereden başlayacağını bilmiyordu. Bu konuda hiçbir hazırlığı yoktu. En küçük bir ima karşısında bile tetikte, beklentiler karşısında duyarlı olacak, yapılan hatalar karşısında da kayıtsız kalacaktı. Bir aktör olmak varmış diye geçirdi içinden. Harvey acaba nasıl bir ruh halindeydi dedi kendi kendine. Babası ona derhal eve gelmesini emretmişti. Oysa o Jeanne ile birlikte olmaktan çok mutluydu. Demek hiç de olumlu bir ruh halinde sayılmazdı. İç çekti. O korkunç anı daha fazla erteleyemezdi. Arabadan dışarı çıktı ve ön kapıya doğru yürüdü. Harvey'in anahtar halkasında çok sayıda anahtar diziliydi. Barrington'ın ön kapısındaki kilite gözlerini dikti, uzun uzun baktı. Yale sözcüğünü çıkarabildiğini sanarak bir yale anahtar aradı. O da anahtarı bulamadan Barrington kapıyı açtı ve kızgın bir sesle ''Nerede giriyorsun orada öyle?'' dedi. ''Haydi içeri gir.'' Steve adımını içeri attı. ''Doğru küçük odaya.'' dedi Barrington. Neredeydi o lanet olası küçük oda? Steve hafif bir panik dalgası geçirdi. Burası 70'li yıllarda çiftlik evi tarzında inşa edilmiş, bölümleri farklı yükseklikte sıradan bir banliyö eviydi. Sol tarafta kemerli bir girişten gayet soğuk döşenmiş bir oturma odasına geçiliyordu ama içeride kimse yoktu. Tam karşıda büyük olasılıkla yatak odalarına açılan çok sayıda kapının bulunduğu dar bir koridor vardı. Sağında kapalı iki kapı gözüne çarptı. Bunlardan biri galiba küçük odaydı ama hangisi? Barrington sanki ilkini işitmemiş gibi bir kez daha içeri gir dedi. Steve rastgele bir kapıya yöneldi. Ama yanlış kapı seçmişti, bu bir tuvaletti. Barrington kaşlarını çatmış dik dik ona bakıyordu. Steve bir süre durakladı. Tersliği üzerinde olması gerektiğini hatırladı ve önce şişimi yapmak istiyorum olur mu diye patladı. Herhangi bir yanıt beklemeye gerek görmeden içeri girdi ve kapıyı kapadı. Bu bir konuk tuvaletiydi. İçinde sadece bir tuvaletle bir de lavabo vardı. Lavabonun kenarına abanarak aynaya baktı. ''Sen deli olmalısın.'' dedi aynadaki görüntüsüne. Rezervuarın suyunu boşalttı, ellerini yıkadı ve çıktı. Evin içinde bir yerlerden bir takım erkek sesleri duyuluyordu. Banyonun bitişiğindeki kapıyı açtı. Küçük oda işte buydu. İçeriye adımını attı ve yüzüne tatlı bir hava vererek kapıyı arkasından kapattı. İçeride bir çalışma masası, ahşap bir dosya dolabı, çok sayıda kitap rafı ve bir televizyonla birkaç da divan vardı. Çalışma masasının üzerinde kucağında bir bebek, 20 yıllık modası geçmiş giysisiyle poz veren alımlı ve sarışın bir kadının fotoğrafı asılıydı. Barrington'ın eski eşi bu muydu acaba? Annesi miydi yani? Masanın çekmecelerini birbiri ardına açtı, içlerine şöyle bir göz attı. Sonra dosya dolabının içine baktı. En alt çekmecede bir viski şişesiyle birkaç da kristal bardak vardı. Sanki kimse görmesin diye buraya bırakılmıştı. O da Barrington'ın kaprislerinden biri olmalıydı. Çekmeceyi kaparken kapı açıldı ve içeriye Barrington girdi. Peşinden iki adam da onu izledi. Tepesi açılmış kocaman kafasıyla iri burnu karikatüristlerin arayıp da bulamadıkları Senatör Proust'u hemen tanıdı. Siyah saçlı, sessiz, sakin adamın Genetiko'nun genel müdürü Preston amca olduğunu sanıyordu. Huysuz ve sinirli olması gerektiğini hatırladı. ''Beni apar topar buraya getirtmeniz çok mu gerekiyordu yani?'' Barrington alttan alan bir tonla konuşmayı yeğledi. ''Yemekten daha yeni kalktık.'' dedi. ''Sen de yemek ister miydin?'' Marian sana tepside bir şeyler hazırlayabilirdi. Sinirden hiçbir şey yiyecek halde değildi ama Harvey olsa yemek isterdi elbet. Steve elinden geldiğince doğal görünmek gerektiğini düşünerek yumuşamış gibi göründü ve elbette bir şeyler yerim dedi. Barrington Marian diye bağırdı. Az sonra sinirli görünen güzel bir zenci kız belirdi kapıda. ''Steve için de tepside yiyecek bir şeyler getir.'' dedi Barrington. Kız sesini yükseltmeden derhal ''Monsieur'' dedi. Steve kızı arkadan seyretti. Oturma odasından geçerek mutfağa gitmişti. Demek yemek odası da o taraftaydı. Ancak onlar bugün mutfakta yiyorlardı. Proust öne doğru eğilerek ''Delikanlı neler öğrendin bakalım?'' dedi. Steve Jean'in neler yapacağına ilişkin kurgusal bir plan uydurdu kafasında. ''Bence hiç değilse şimdilik kendinizi rahat hissedebilirsiniz.'' dedi. Jean'i Ferrami haksız yere işten atıldığı için Jones Falls Üniversitesi aleyhine bir dava açmaya karar vermiş. Mahkeme sırasında yasal döllerin varlığını da gündeme getirebileceğini sanıyor. O zamana kadar herhangi bir açıklama yapmayacak. Çarşamba günü de bir avukatla randevusu var. 3 yaşlı adam çok rahatlamış gibiydi. Haksız yere işten çıkarma davası dedi Proust. Bu en az 1 yıl sürer. Biz de bu süre içinde yapmamız gereken şeyleri rahat rahat yaparız. Sizi aldattım hain moruk piç kuruları. Barrington, Lisa Hoxton davası ne durumda dedi. Kız kim olduğumu biliyor, bu işi benim yaptığımı sanıyor ama hiçbir kanıtı yok. Belki de beni suçlayacaktır. Öyle geliyor ki bu da intikam peşinde koşan eski bir çalışanın ortaya attığı yakışıksız bir suçlama olarak yorumlanacaktır. Barrington başıyla onu onayladı. Çok iyi ama gene de sana bir avukat gerek. Ne yapacağımızı biliyorsun. Bu gece burada kal. Ne de olsa bu saatten sonra arabayla Philadelphia'ya dönmek doğru olmaz. Ben geceyi burada geçirmek istemiyorum. Bilmiyorum. Yarın sabahki basın toplantısına sen de benim de geleceksin. Daha sonra da Henry Queen'i görmeye gideriz. Bu çok tehlikeliydi işte. Sakın korkuya kapılma, iyi düşün. Burada kalsaydım bu heriflerin her an ne çevirdiklerini bir bir öğrenirdim. Bu her türlü tehlikeyi göze almaya değerdi. Ben uykudayken önemli bir şey olmaz gibime geliyor. Bir ara onlardan habersiz Jean'e telefon ederek neler olduğunu ona bildirebilirim de. O anda hemen kararını verdi ve olur dedi. Proust, biz de burada oturmuş kendimizi boş yere sıkıntıya sokup duruyoruz dedi. Bark iyi haberleri kabullenmekte o kadar acele etmedi. Biraz kuşkulanmıştı, sordu. Genetik onun satışını engellemeyi bu kız hiç mi aklına getirmiyor? Kız çok zeki ama sanırım hiç iş kadını değil. Proust göz kırptı. Kız yataklı nasıl diye sordu. Steve gülerek dalaşkanın teki deyince Proust kahkahayı bastı. Marian bir tepsiyle içeri girdi. Dilimlenmiş tavuk, soğanlı salata, ekmek, bir de biraz. Steve gülerek kıza teşekkür ederim, harika bir şeye benziyor dedi. Kız şaşkın şaşkın baktı. Harvey'in sıkça teşekkür ederim demediğini Steve hemen anlamıştı. O sırada kaşlarını çatan Preston Bark'la göz göze geldi. Dikkatli ol, dikkatli ol. Sakın bir çuval inciri berbat etme. İstediğin gibi yola getirdin onları. Şimdi yapacağın tek şey şu 1 saati ya da uyku saatine kadarki zamanı kazasız belasız atlatmak. Yemeğini yemeye başladı Bark. Sen daha o sırada 10 yaşındaydın. Seni New York'taki Plaza Oteli'ne öğle yemeğine götürdüğümü hatırlar mısın dedi. Steve Barrington'ın yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce evet demekten vazgeçti. Bu bir test miydi? Bark yoksa kuşkulanmış mıydı? Steve kaşlarını çatarak Plaza mı dedi. Verebileceği yanıt zaten tekti. Vay canına, doğrusu hatırlayamadım Preston amca. Belki de kız kardeşimin oğluyla karıştırdım dedi Bark. Oh! Barrington kalktı. Şu bira dedikleri şey de at gibi işetiyor insanı dedi ve odadan çıktı. Benim canım skoç içmek istedi dedi Proust. Steve şu dosya dolabının dipteki çekmecesine baksanıza bir dedi. Babam çoğu kez viskiyi orada saklar. Proust dolaba doğru yürüdü ve çekmeceyi açtı. Aferin sana evlat dedi. Şişeyi ve bardaklardan birkaçını çıkardı. Steve 12 yaşımdan beri neyin nerede saklandığını çok iyi bilirim dedi. Zaten hırsızlığa da o yaşta başladım. Proust gülmekten kırılıyordu. Steve hiç belli etmeden Bark'a bir göz attı. Yüzündeki tedirgin ifade kaybolmuş, sürekli gülüyordu. 60. Bölüm. Mr. Oliver 2. Dünya Savaşı'ndan kalma kocaman bir tabanca gösterdi. Bunu dedi bir Alman tutsağının üzerinde buldum. O yıllarda zenci askerlerin ateşli silah taşımalarına izin verilmezdi. Silahı Harvey'e doğru çevirerek Jean'in divanında oturuyordu. Lisa telefonda George Dassault'u bulmaya çalışıyordu. Jean'i ben şu oteli bir de yakından görmeye gidiyorum dedi. Birkaç parça eşyasını bavuluna koyduktan sonra arabasına atlayıp doğru Stouffer otele gitti. Bir yandan da otelin güvenlik sorumlularının dikkatini çekmeden Harvey'i oraya nasıl sokacaklarını düşünüyordu. Stouffer'ın yeraltı garajı vardı. Bu iyiydi işte. Arabasını orada bıraktıktan sonra asansöre bindi. Asansörle odalara değil yalnızca otelin antresine çıkılıyordu. Bunu hemen fark etti. Odalara çıkmak için bir başka asansöre binmek gerekiyordu. Asansörler antrenin biraz uzağında, koridorun iki ucundaydı. Resepsiyondan görülmezdi. Garaj asansöründen oda asansörüne 1-2 saniye içinde geçilebilirdi. Harvey'i oradan oraya taşıyacaklar mıydı, yoksa sürüyerek mi götüreceklerdi, ya da kendi rızasıyla mı giderdi? Jean'i otel resepsiyonuna kaydını yaptırdıktan sonra odasına gitti. Eşyasını bıraktıktan sonra hemen ayrıldı ve arabasıyla gene dairesine döndü. İçeri girer girmez Lisa, "George, nasıl oldu, buldun?" dedi büyük bir heyecanla. "Harika, nerede buldun?" "Önce Buffalo'da annesini buldum. Bana New York'taki telefon numarasını verdi. Broadway sahnelerinden birinde aktörmüş." "Yarın geliyor mu?" "Evet, olayı halka mal etmek için her şeyi yaparım diyor. Ona uçak da ayarladım. Kendisini havaalanında karşılayacağımı söyledim." "Çok güzel. Böylece yapay döl sayısı 3'e çıkmış oldu. Onların televizyonda görülmesi inanılmaz bir şey." Bir de Harvey'i otele sokabilseydik. Jean'i Mr. Oliver'a dönerek, "Arabayı doğruca garaja sokarsak otelin kapıcısını atlatabiliriz," dedi. "Garaj asansörü yalnızca otelin zemin katına kadar çıkabiliyor. Oraya kadar çıktıktan sonra odalara gitmek için başka bir asansöre binmek gerekecek." Mr. Oliver bu konuda biraz kararsızdı. Gene de onu arabadan odaya götüreceğimiz 5-10 dakikalık süre içinde gürültü çıkarmamasına çok dikkat etmek zorunda kalacağız, dedi. "Ya otel müşterileri ona eli kolu bağlı halde görürlerse ne yaparız? Nedenini sorabilecekleri gibi güvenliğe de telefon edebilirler." Jean'i ağzında tıkaç dolu, bacağı bağlı halde yerde yatan Harvey'e baktı. Harvey onları izliyor ve konuşmalarını dinliyordu. "Bunu ben de düşünüyordum," dedi Jean'i. "Bir fikrim var. Ayağındaki bağları yürüyebileceği kadar gevşetebilir misin? Fazla sıkı olmasın ama." "Elbette." Mr. Oliver bu işte uğraşırken Jean'i de yatak odasına gitti. Dolabından plaj için aldığı renkli bir sarong, bir omuz atkısı, bir mendil ve bir de ona bir partide verdikleri, atmayı da unuttuğu Nancy Reagan maskesini çıkardı. Mr. Oliver Harvey'i ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Harvey ayağa kalkar kalkmaz bağlı elleriyle adamın üzerine saldırınca Jean'i nefesini tuttu. Lisa bir çığlık attı ama Mr. Oliver anlaşılan bunu bekliyordu. Kendini darbeden kolayca kurtarmayı bildi ve tabancanın kabzasıyla Harvey'in tam midesinin üzerine vurunca Harvey domuz gibi hırlayarak iki büklüm oldu. Mr. Oliver tabanca kabzasıyla bir kez daha, bu defa başına bir darbe vurunca Harvey dizlerinin üzerine yığıldı. Mr. Oliver onu tekrar doğrultmaya çalıştı. Şimdi yola gelmişti işte. "Jean'i ona bir şeyler giydirmek istiyorum," dedi. "Siz işinize bakın," dedi adam. "Ben yanında durur, uslu olması için arada yoklarım onu." Jean'i çok heyecanlıydı. Sarongu Harvey'in beline bir güzel doladıktan sonra onu etek gibi bağladı. Elleri titreyip duruyordu. Ona bu kadar yakın olmayı hiç istemezdi. Etek uzun gelmişti. Harvey ayak bileklerini bile örtüyordu. Böylece yürümesini zorlaştıran elektrik kablosu bile görünmez olmuştu. Omuz atkısını omuzlarına yerleştirdikten sonra onu Harvey'in bileklerindeki ipe bir çengelli iğneyle tutturdu. Böylece omuz atkısının uçlarını kavramış yaşlı bir lady'ye benzemişti. Jean'i bu kez de mendili rulo yaparak ağzını bağladı. Düşmesin diye de tam ensesinde bir de düğüm attı. Sonunda da ağız tıkacı görülmesin diye Nancy Reagan maskesini yüzüne geçirdi. "Nancy Reagan kıyafetiyle maskeli baloya gidiyor," dedi Jean'i. "Üstelik içkili de." "Çok güzel oldu," dedi Mr. Oliver. Telefon çalınca Jean hemen koştu. "Alo, ben Miss Delaware." Jean'i onu unutmuştu. Arayıp da bulamayalı 14-15 saat oluyordu. "Merhaba," dedi. "Haklıymışsın, tecavüz eden Harvey Jones'muş." "Nereden biliyorsun?" "Philadelphia polisi izini bulmakta gecikmedi ve doğruca oturduğu daireye gitti. Ama o sırada orada değilmiş. Onları içeriye bir komşusu almış. Şapkayı bulmuşlar ve de tanıkların tanımadığı şapkanın o şapka olduğunu anlamışlar." "Bak, bu harika işte. Onu her an tutuklayabilirim ama nerede olduğunu bilmiyorum ki. Sen biliyor musun?" Jean'i 1.80 boyundaki Nancy Reagan kılığına giren Harvey'e baktı. "Hiçbir fikrim yok," dedi. "Ama yarın öğleyin nerede bulacağını sana söyleyebilirim." "Hadi canım, sen de." "Stouffer Oteli'nin Regency salonunda yapılacak basın toplantısında." "Teşekkürler." "Miş, senden bir ricada bulunabilir miyim?" "Ne gibi?" "Basın toplantısı sona ermeden sakın onu tutuklama. Onun orada bulunması benim açımdan gerçekten çok önemli." Dedektif kadın önce durakladı, sonra "Olur," dedi. "Teşekkürler, beni çok sevindirdin." Jeanne telefonu kapadı. Tamam, şimdi onu arabaya götürelim. Mr. Oliver, siz önden gidin ve kapıları açın, ben onu getiririm dedi. Jeanne anahtarlarını kaptığı gibi koşarak merdivenleri indi, sokağa çıktı. Hava kararmıştı. Soluk sokak lambaları kadar pırıl pırıl parlayan yıldızların ışığı da her taraf aydınlanmaktaydı. Sokağa boydan boya bir göz attı. Genç bir çift bacaklarında yırtık jean pantolonlar ters yönde ağır ağır yürüyorlardı. Yolun öbür tarafında hasır şapkalı bir adam sarı bir labrador dolaştırıyordu. Şimdi onlar her şeyi olduğu gibi görebilirlerdi. Acaba başlarını çevirip bakarlar, onun olanların farkına varırlar mıydı? Jeanne önce arabanın kilidini sonra da kapısını açtı. Harvey ile Mr. Oliver evden çıktılar. Birbirlerine bitişik gibi yürüyorlardı. Adam tutsağını itip kakıyor, Harvey de yürürken tökezliyordu. Lisa evin kapısını kapatmış, arkalarından geliyordu. Bu sahne bir an Jeanne'ye çok anlamsız geldi. Gülmemek için kendini zor tutuyordu. Sesi çıkmasın diye elini yumruk yapıp ağzına götürdü. Arabaya yaklaştıklarında Mr. Oliver onu son bir kez itti. Harvey arka koltuğun üzerine paldır küldür yuvarlanınca da kapıyı hızla kapadı. Jeanne'nin neşeli havası uzun sürmedi. Tekrar sokaktaki insanlara baktı. Hasır şapkalı adam bir Subaru'nun lastik tekerleğine işemekte olan köpeğini seyrediyordu. Genç çift geri dönmemişti. Uzaklaşsınlar daha iyi diye düşündü. Ben de arkada onun yanında oturacağım dedi Mr. Oliver. Tamam. Lisa da ön koltuğa oturunca Jeanne arabayı hareket ettirdi. Pazar gecesi olduğu için kent çok hareketsizdi. Jeanne otelin altındaki kapalı garaja girdi ve Harvey'i sürüklemek durumunda kalacakları mesafeyi kısaltmak için asansörün çok yakınına park etti. Garajda yalnız değillerdi. Giyinmiş kuşanmış bir çiftin Lexus arabalarından çıkarak asansöre binmeleri için arabanın içinde bir süre beklemek zorunda kaldılar. Sonra onları kimsenin görmeyeceğinden emin olunca arabadan çıktılar. Jeanne arabanın bagajından bir İngiliz anahtarı çıkardı. Anahtarları Harvey'e gösterdikten sonra blue jean pantolonunun cebine yerleştirdi. Mr. Oliver'ın savaştan kalma tabancası pantolonunun kemerindeydi. Gömleğinin eteği tabancanın dışarıdan görülmesine engel oluyordu. Harvey'i arabadan çıkardılar. Jeanne onun her an sertleşebileceğini sanıyordu ama asansöre kadar kuzu kuzu yürüdü. Asansöre ulaşmak oldukça zaman almıştı. Harvey'i ite kaka asansöre bindirdikten sonra Jeanne'i düğmeye bastı. Asansör yukarı çıkarken Mr. Oliver Harvey'in midesine bir yumruk daha indirdi. Jeanne buna çok şaşırmıştı. Adamın sinirlenmesi için ortada bir neden yoktu ki. Kapılar açılırken Harvey iki büklüm bir halde inler gibi bir ses çıkardı. Asansörü bekleyen iki kişi gözlerini dikmişler Harvey'e bakıyorlardı. Mr. Oliver düşecek gibi olan Harvey'i asansörden çıkarırken bir yandan da ''Affedersiniz beyler, bu genç adam içkiyi biraz kaçırdı da'' diyordu. Son derece atik ve hiç açık vermeden asansörden çıktılar. Öteki asansör boş bekliyordu. Harvey'i içine atar atmaz Jeanne 8. katın düğmesine bastı. Kapılar kapanınca da rahat bir nefes aldı. Kazasız belasız katlarına çıktılar. Harvey yediği yumruğun etkisini üzerinden atmıştı ama gidecekleri yere de neredeyse varmışlardı. Ne var ki kapının açık olduğunu görünce içlerine bir kuşku düştü. Kapı tokmağının üzerinde içeride temizlik var yazılı bir kart sallanıyordu. Temizlikçi kadın yatağı yapıyor olmalıydı, Jeanne homurdandı. Harvey birden çırpınmaya, durumu protesto için boğazından garip sesler çıkarmaya başladı. Bir yandan da bağlı ellerini sağa sola savuruyordu. Mr. Oliver yumruk atmaya çalıştı ama Harvey kendini korumayı bildi ve koridorda birkaç adım yürüdü. Jeanne hemen karşısına dikildi. Ayak bileklerini bağlayan elektrik kordonuna iki eliyle yapışarak onu kendine doğru çekti. Harvey tökezleyince Jeanne bu kez olanca gücüyle bir kez daha asıldı. Tanrım ne kadar da ağırdı. Harvey ona vurmak için elini havaya kaldırdı. Jeanne bunu fark edince hemen geri çekildi. Bunun üzerine Harvey'in ayakları kaydı ve büyük bir gürültüyle yere yuvarlandı. Son derece ciddi bir ses, ''Tanrı aşkına neler oluyor burada?'' dedi. Tertemiz giysisi içinde 60 yaşlarındaki zenci hizmetçi kadın dışarı çıkmıştı. Mr. Oliver Harvey'in başucunda yere diz çökmüş, onu omuzlarından kaldırmaya çalışıyordu. ''Bu genç adam partide eğlenirken ölçüyü kaçırmış olacak.'' dedi. ''Limuzinimin motor kapağının üstüne kustu.'' ''Şimdi anladım. Yardımcı kadına göre o şimdi bizim şoförümüz oluyor.'' Hizmetçi kadın ''Eğlenmek mi dediniz? Ayol o daha çok kavga etmişe benziyor.'' Mr. Oliver Jeannie'ye ayaklarını kaldırabilir misiniz efendim dedi. Jeannie dediğini yaptı, ayağı kaldırdılar. Harvey hala kıvrılıp duruyordu. Mr. Oliver onu yere bırakacak gibi oldu fakat dizlerini kırınca Harvey üzerine düşerek tor top oldu. Dikkatli hareket et, onu inciteceksin dedi zenci kadın. Mr. Oliver bir daha efendim dedi. Onu birlikte kaldırarak odaya götürdüler. İki yataktan daha yakın olanının üzerine fırlattılar. Peşlerinden hizmetçi kadın da içeri girdi. Umarım buraya da kusmaz. Mr. Oliver kadına gülerek, ''Nasıl olmuş da ben seni şimdiye kadar buralarda hiç görmemişim.'' dedi. ''Güzel kızlar gözümden hiç kaçmaz, nedense seni hiç fark etmemişim.'' Kadın gülerek, ''Bana askıntı olma.'' dedi. ''Hem ben kız değilim.''
''Ben 71 yaşındayım, sen taş çatlasa 45'ten fazla göstermiyorsun.''
''59 yaşındayım, senin saçmalıklarını dinleyecek yaşı çoktan geçtim.'' Mr. Oliver onu kolundan tutarak nazikçe odadan çıkardı ve ''Ya işte böyle, ben her gün bu insanlarlayım, limuzinimle biraz dolaşmak istemez miydin?'' dedi. Kadın ''Üzeri kusmuklu kusmuklu mu, hayır olmaz.'' diye gıdaklar gibi konuştu.
''Merak etme, onu tertemiz yaparım.''
''Beni evde bekleyen bir kocan var, bu söylediklerini bir işitse senin o kusmuklu motor kapağın ne hale gelir biliyor musun Mr. Limo?'' Mr. Oliver kendini savunmak ister gibi ellerini havaya kaldırdı. ''Hayır hayır, beni yanlış anladınız.'' dedi. Korktuğu her halinden belli oluyordu. Geri geri giderek odaya girdi ve kapıyı kapadı. Jeannie bir sandalyenin üzerine çöktü ve ''Ulu Tanrım, bu işi başardık.'' dedi.
44. Ayrımın Sonu Sayfa 550